Ayrım 2.
Kolektif yönetim bireyci değil, paylaşımcı ve dayanışmacıdır. Kadroların titizlikle korunup geliştirilmesi için esnek bağımsızlık ya da esnek etkileşim diyebileceğimiz bir yöntemi benimser. Bilgi ve deneyim sahibi olmadığı için bocalayanı kınamaz ve bir başına bırakmaz, yardımına koşar. Başka bir deyişle, yüzme öğrensin diye denize atar ama yüzme tekniklerini de gösterir. Boğulma tehlikesi varsa elinden tutar. Lider ve kadrolar birbirinden ne tam bağımsızdırlar ne de birbirine tam bağımlıdırlar. Aralarında esnek bir etkileşim bulunmakta, karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi içerisinde birbirlerini eğitip geliştirmektedirler. Demokratik ve kolektif anlayışı benimseyen lider, hoşgörülü, açık sözlü, eleştiri ve öz eleştiriye açık, eleştirileri yapıcı ve yönlendirici, sevecen, sabırlı, ikna edici, hak yemez, paylaşımcı, analiz ve sentez yeteneğine sahip, çalışkan, dengeli, esnek, kararlı, riski üstüne alan ve cesur biridir. Bu lider, demokrasiyi çoğu kez olduğu gibi bir formalitenin yerine getirilmesi ve günah benden gitti diyebilmek için değil, kitlelerin yaratıcı zekasından ve enerjisinden yararlanmak için uygular. Karar alma süreçlerinde en geniş kitle katılımını sağlayarak eylem ve etkinliklerin başarısını güvence altına alır. İlerideki bölümlerde kolektif ve demokratik yönetim anlayış ve uygulamasını daha ayrıntılı ele alacağımızdan burada bu kadarla yetiniyoruz. Bölüm 3. Demokratik ve kolektif yönetimin altyapısı, örgüt içi demokrasi. Demokratik ve kolektif yönetim anlayışının uygulanabilmesi, çağdaş anlamıyla demokratik kurallara göre biçimlenmiş ve sağlıklı işleyen örgütsel bir altyapıyı gerektirmektedir. Çünkü yakından bakıldığında daha iyi görülür ki, iyi işleyen bir demokrasi üzerinde despotik yönetimleri barındıramayacağı gibi, zaman içerisinde demokratik ve kolektif yönetim anlayışının gelişip serpilmesini zorunlu kılan koşulları da yaratacaktır. Bu yüzden demokratik ve kolektif yönetim anlayışının bağrında gür bir biçimde yeşereceği, büyüyüp gelişeceği bereketli toprak ve elverişli iklim demek olan örgüt içi demokrasi konusu özel bir önem taşımaktadır. Örgüt içi demokrasiyi en iyi kendi öz deneyimlerimizden öğrenebiliriz. Altı Nokta Körler Derneği, demokratik bir kitle örgütüdür diyoruz. Bu önerme bünyesinde örgüt içi demokrasinin tüm öğelerini barındırmaktadır. Önermeyi analitik olarak incelediğimizde şu saptamaları yapabiliriz. 1. Altı Nokta Körler Derneği körlerin örgütüdür. Bu belirleme altı noktanın körlüğe yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması ve körlükten kaynaklanan sorunların çözümü için mücadele eden bir örgüt olduğunu anlattığı kadar, bu mücadeleyi körlerin yürütmekte olduğunun ve bu mücadelede körlerin söz, karar ve inisiyatif sahibi bulunduğunun açık bir ifadesidir aynı zamanda. Her toplum kesiminin kendi sorunlarına sahip çıkıp bu sorunların çözümünde söz, karar ve inisiyatif sahibi olması çağdaş demokrasi anlayışının alfabesidir. 1984'ten beri altı nokta bu alfabeyi körün değneğini bellediği gibi bellemiştir. Bu süreç altı nokta açısından dönüşü olmayan bir biçimde tamamlanmıştır. Bugün altı noktanın 3500 dolayında üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin hemen hepsi kendi sorunlarının sahibi ve savaşçısı, kör ya da az görenlerdir. Altı noktayı tepeden tırnağa, merkezden şubelere dek onlar yönetmektedir. Sorunları tartışıp ortaya çıkaran, çözüm yollarını arayıp bulan ve hakları için meydanlara dökülen yine onlardır. Altı nokta onlar için gerçek bir demokrasi okuludur ve onlar altı noktanın hem öğrencisi hem öğretmenidirler. Örgüt içi demokrasinin en sağlam temeli de işte budur. 2. Altı Nokta Körler Derneği demokratik bir örgüttür. Bir örgütün demokratik olması öncelikle iki anlama gelmektedir. Birincisi, yürütülmekte olan demokrasi mücadelesinin etkin bir bileşeni olması, ikincisi ise iç işleyişinde demokratik kuralların egemen bulunması. Altı nokta sözcüğün bu iki anlamında da demokratik bir örgüttür. Altı nokta zaman zaman en temel ve en genel ülke sorunları için demokrasi güçleriyle işbirliği yapmakta, ortaçağ karanlığına ve bağnazlığına karşı çağdaş, laik, demokratik ve aydınlık Türkiye'yi savunmaktadır. Diğer yandan altı nokta, iç işleyişinde demokratik kuralları pek çok örgütün gıpta edeceği ölçüde örgütsel yaşama mal etmiş bulunmaktadır. Altı noktanın demokrasisi dört ayak üzerinde oturmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyle sıralanabilir. A. Tartışma, düşünce ve eleştiri özgürlüğü. B. Kitle katılımı ve inisiyatifi. C. Azınlığın çoğunluk olma hakkı dahil tüm haklarının korunması. D. Çoğunluk iradesine saygı. A. Tartışma, düşünce ve eleştiri özgürlüğü. İlk olarak 6 nokta körlükle ilgili tüm görüşlerin hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce tartışılabildiği, herkesin düşüncelerini ve eleştirilerini korkusuzca söyleyebildiği tam bir serbest kürsüdür. Hiç kimse düşüncesinden ve eleştirisinden dolayı kınanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. 6 noktada genellikle doğruların düşüncelerin çarpışmasından çıkacağına inanılmaktadır. Bütün sorun düşüncenin muhatabı küçük düşürme kastıyla ve ona hakaret amacıyla ifade edilmemesidir. B. Kitle katılımı ve inisiyatifi. İkinci olarak 6 nokta önemli tüm kararlarını olanaklı olan en geniş kitle katılımıyla almakta, mücadelede kitle gücüne ve inisiyatifine inandığı için belirli hedefler doğrultusunda üyelerini sık sık meydanlara çağırmakta. Bu çağrılara genellikle olumlu yanıtlar almaktadır. Genel kurullar, kurultaylar, dernek meclisleri, genişletilmiş yönetim ve başkanlar kurulu toplantıları, genel üye toplantıları, bültenler, sesli dergiler, yürüyüş, miting ve kitlesel basın açıklamaları gibi etkinlikler, düşünce ve eleştiri özgürlüğü ile kitle katılımı ve inisiyatifinin en önemli ve sıkça başvurulan araçlarıdır. Örgüt atölyelerinde tüm bu araçları kullanarak körler bağımsız, özgür ve etkin yurttaş kimliğini her gün yeniden ve yeniden yaratmaktadırlar. Pısırık, duyarsız, silik ve aciz kör imajının yerini onurlu, atak, mücadeleci, duyarlı ve özgüven sahibi bireyler almaktadır. C. Azınlığın çoğunluk olma hakkı dahil tüm haklarının korunması. Azınlığın çoğunluk olma hakkı dahil tüm haklarının korunması son 6 yıldır 6 nokta demokrasisinin en önemli öğelerinden biridir. 6 noktada muhalefet iktidar kadar meşru ve ilgi gören bir kavramdır. Onun kendisini ifade etme ve çoğunluk yapma hakkı örgütsel bütünlüğü ve disiplini çatlatmadığı sürece tanınmıştır. Olağan dönemlerde ya da seçim dönemlerinde derneğin tüm olanakları iktidarın yanı sıra muhalefete de sunulmakta, toplantı salonları, faks, fotokopi, posta gibi tüm araçlar ücretsiz olarak kullandırılmaktadır. Yönetim kurulu toplantıları herkese açık yapılmakta, muhalefet isterse bu toplantılarda söz alarak görüşlerini ifade edebilmektedir. Böylesine geniş bir demokrasi ülkemizdeki kitle örgütlerinin hemen hiçbirinde bulunmamaktadır. D. Çoğunluk iradesine saygı. Bir de madalyonun öteki yüzü vardır. Bu örgüt birliğinin ve bütünlüğünün korunması gereksinmesidir. Yeri ve zamanı geldi mi tek beyin, tek yürek olabilme yeteneğidir. Bu yetenek örgütsel disiplin ile sağlanabilir. Örgütsel disiplinin temel öğesi çoğunluk iradesine saygı gösterilmesidir. Çoğunluk iradesi örgütün meşru ve yasal iradesidir. Bu irade örgütün belirli süreler içerisindeki birliğini, bütünlüğünü ve kamuoyunu temsil etmektedir. Her birey ya da grup bu iradeye saygı göstererek örgüt içi bir konumda kalabilir. Kendi iradesini örgütün yasal çoğunluk iradesinin önüne geçirmeye, ondan üstün göstermeye başlayan birey ya da gruplar kaçınılmaz olarak örgütle çatışırlar, bölücü ve ayrılıkçı bir konuma sürüklenirler. Çoğunluk iradesine saygı göstermek, bu iradeyi eleştirmemek değildir. Fakat belirli süreler içerisinde ve belirli platformlarda yapıcı bir biçimde eleştirmek, bu eleştiri sürüyor olsa bile karar alındıktan sonra ona uygun hareket etmek ya da en azından onun uygulanmasını baltalamamak demektir. Örgüt içinde değişik düşünce platformlarının bulunması, üyelerin üçlü beşli gruplar halinde bir araya gelerek az çok bir disiplin içerisinde birbirlerini etkilemeye çalışmaları, ortak bir düşünsel üretim içerisinde olmaları son derece doğal ve demokratik bir süreçtir. Ama bu etkinliğin sınırları örgütsel disiplinin sınırlarının başladığı yerde sona erer. Bu sınırların içinde kalan etkinlikler örgüt içi, dışına çıkanlar ise örgüt dışı konumdadırlar. Bu ikincilere tüzüğün gerektirdiği yaptırımların uygulanması örgütsel bir görev ve yükümlülüktür. Bu tür unsurlarla mücadele sonuna kadar cesaret ve kararlılık gerektirmektedir. 3. 6 nokta Körler Derneği bir kitle örgütüdür. Körler kitlesi de Türkiye toplumunun bir parçasıdır ve onun özelliklerini kendi ölçeğinde yansıtmaktadır. İçerisinde pek çok siyasal görüşten, inanıştan, milliyet ya da etnik kökenden, kültürden, cinsiyetten bireyler bulunmaktadır. Bu kitlenin ortak paydası körlüktür. İşte altı nokta körleri bu ortak payda etrafında ve bu ortak payda üzerindeki sorunların çözümü temelinde birleştiren bir örgüttür. Tüm körler kitlesini bünyesindeki tüm renkleriyle birlikte kucaklamayı, onları altı noktacılık ilke ve perspektifleri adıyla geliştiren ve sürekli geliştirmekte olan düşünsel platformda bütünleştirmeyi amaçlayan bir örgüttür. Asıl gücünü ve enerjisini de buradan almaktadır. İşte altı nokta demokrasisinin ayırt edici çizgileri bunlardır. Bağrında yeşerip büyüdüğü verimli toprak ve ılıman iklim budur. Bölüm 4. Demokratik ve kolektif yönetimin temel öğeleri. Daha önce de vurguladığımız gibi, sağlam bir demokratik altyapı olmadan, demokratik ve kolektif yönetimin yaşama geçirilmesi olanaksızdır. Ancak bu altyapının varlığı otomatik olarak demokratik ve kolektif yönetim uygulamasını garanti edemez. Çünkü demokratik ve kolektif yönetim anlayış ve uygulamasının kendine özgü öğeleri de vardır ve bu öğeler olmadan yaşama geçirilemez. Bunlar nelerdir sırasıyla görelim. 1. Demokratik, kararlı ve güçlü bir önderlik. Önce önderlik ya da liderlik ne demektir? Dil bilimsel anlamda önder ya da lider, önden giden, yol gösteren kişi demektir. O öngörü ve uzak görüş sahibidir. Durumu herkesten önce kavrar. Özelliklerini ve olası sonuçlarını görür. Ona göre çözüm yolları geliştirir. Amaca uygun araç ve yöntemleri saptar. Bu her şeyden önce düşünsel bir etkinliktir. Analiz ve sentez yeteneklerini gerektirir. Bu etkinliğin sonucunda ortaya strateji, plan, taktik, program ve proje gibi düşünsel ürünler çıkar. Bu anlamda önder yaratıcı ve planlayıcıdır. Bu düşünsel ürünlerin pratiğe konulması, bir bakıma doğruluklarının sınanması gerekir. Eldeki insan kaynaklarını ve olanakları, saptanan plana göre uygun bir biçimde yerleştirilmesi, görevlerin ayrıntılı olarak tanınması, kadroların saptanan hedeflere yönlendirilmesi ve motive edilmesi. Hareketin çeşitli parçaları ve alanları arasındaki uyumun sağlanması gerekir. Bu da önderin örgütlenme ve eşgüdüm sağlama özelliğidir. Mücadelede en kritik dönemlerde sonucu tayin eden etken moral üstünlüktür. Bir hareketin başarıya ulaşabilmesi, kadroların ve üyelerin amacın doğruluğuna inanmasına, mücadelenin coşkusunu yaşamasına ve önderliğe güvenmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu da önderlik tarafından sağlanabilecek bir şeydir. Önder, örgütüne sürekli umut aşılayan, başarıya olan inancı telkin eden kişidir. Başarıya kendi inanmayan önder, kadrolarını ve kitlesini hiç inandıramaz. Kendisi mutlu olmayan bir önder asla umut aşılayamaz. Bir önderde bulunması gereken nitelikler şunlardır. 1. Güvenilirlik, tutarlılık, dengelilik. Her şeyden önce kadrolar ve kitle öndere ya da önderlere güvenmek ister. Bu ise önderler görüşlerinde tutarlı, davranışlarında dengeli ise olanaklıdır. Önder olayları bütünlüğü içerisinde ele alabilmeli, iş tutarlılığı olan sistematik görüşler geliştirebilmelidir. Sık sık değişen ve birbirine aykırılık oluşturan görüşler, kadroları ve üyeleri şaşırtır. Benzer olaylar karşısında farklı davranışlar gösteren, bir anı bir anına uymayan önder de kadroları ve üyeleri şaşırtır. Giderek güven duygusunun kaybolmasına, kadroların dağılmaya başlamasına, kitleye karamsarlık ruhunun egemen olmasına yol açar. 2. Hoşgörülü, saygılı olma, karşısındakini dinleme, anlama ve yararlanma. Hoşgörü ve saygı bir önderin en belirgin özelliklerinden biridir. Karşısındakinin görüşlerini her zaman saygıyla karşılayan, katılmasa bile dinleyip değerlendiren ve bu görüşlerden yararlanan önder, hem kendi görüşlerini zenginleştirme olanağı bulur, hem de karşısındakinde saygı ve güven duygusu uyandırır. 3. Dürüst, açık düşünceli ve açık sözlü olma. Yalan ve ikiyüzlülük bir örgütün virüsüdür. Zaman zaman yalana başvuran, ikiyüzlü ve çifte standartlı davranışlar sergileyen önder, kadrolar içerisindeki güven duygusunu yitirir, dağıtıcı ve bozgun yaratıcı bir rol oynar. Diğer yandan önder, alanı ile ilgili her konuda açık görüşlere sahip olmalı ve bu görüşlerini yalın ve inandırıcı bir biçimde ifade edebilmelidir. Önderliğin gücü esas olarak görüşlerinin netliğinde ve inandırıcılığında gizlidir. Önderin en önemli yardımcısı ikna yeteneğidir. Yine önder, herkes konusundaki düşüncelerini büyük bir açık sözlülükle ifade etmeli, kimse hakkında gıyabında değerlendirmeler yapmamalı. düşündüklerini ve hissettiklerini kişinin yüzüne karşı, fakat yumuşak ve yapıcı bir üslupla açıklamalıdır. Bu tutum başlangıçta itici ve ilişki kaybettirici görünebilir. Oysa uzun erimde öndere karşı güven duygusu artıracağı gibi, karakterinin sağlamlığı ve içten bir kişi olduğu konusunda bir duygunun uyanmasına da yol açacaktır. 4. Doğallık, sadelik, içtenlik ve alçak gönüllülük. Doğal olmak demek, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak demektir. Sadelik ise, gerek sözlerinde, gerekse davranışlarında abartıya kaçmamak, gösterişe yönelmemek ve kolay anlaşılabilir olmak demektir. İçtenlik, hiçbir art düşünce beslemeksizin, içinden geldiği gibi konuşmak ve davranmaktır. Doğallık, sadelik ve içtenlik, önderin etki gücünü artıran, sıradan bir insan olduğuna ilişkin düşünceleri uyandıran üç önemli etkendir. Bir de önder, insanlara tepeden bakmamalı, onlara ukalaca tavırlar göstermemeli, herkesteki cevheri kabullenmeye ve değerlendirmeye hazır olmalı ve kimseyi hor görmemelidir. Bu önderin alçak gönüllü olması demektir. Genellikle yukarı perdeden konuşan, caka satan, heybetli kişilerin iyi önder olabileceği sanılır. Bu son derece yanıltıcı bir kanıdır. Bu çeşit önderler uzun erimde kitle ile olan mesafeyi açar ve onlara yabancılaşırlar. Giderek içten içe bir tepki büyür ve önder, bu tepki karşısında önderliğini sürdürebilmek için bir despota dönüşerek demagoji ve şiddete başvurmaya kalkışır. Bu çeşit önderlerin ömrü uzun değildir. 5. Soğukkanlılık ve sabır. Olaylar ve gelişmeler karşısında dengesini ve muhakeme yeteneğini yitirmeyen önder soğukkanlıdır. Önder sürprizler karşısında şaşkınlığa uğramamalı ve paniğe kapılmamalıdır. Ancak o zaman doğru kararlar alabilir. Sürpriz gelişmelerin kumandasını elinde tutabilir. Her şeyin bir ömrü, oluş ve deyim yerinde ise bir demlenme süresi vardır. Yumurta gerekli koşullar yaratıldıktan sonra belirli bir sürede çatlar. Erken doğan çocuğa prematüre denir ki normal bir olgu değildir. Çoğu zaman elden gelen ve gerekli olan yapıldıktan sonra sürecin olgunlaşmasını ve sonuç vermesini zorlamadan, itip kalkmadan beklemek en iyi çaredir. İşte sabır budur. Gereken her şeyi yaptıktan sonra bir planın gerçekleşmesini beklemek, bir kadronun yetişmesini beklemek, bir sürecin tamamlanmasını beklemek, beklemeyi bir erdem, bir alışkanlık haline getirmek, işte başarının sırlarından biri. 6. Eleştiriye ve değişime açık olma, esneklik. Tutuculuk gelişmenin düşmanıdır. Kendini değişime kapatan insan mükemmelleşmiş, tamamlanmış, bir başka deyişle ölmüş insan demektir. Bu nedenle bilge bir kişi, mükemmel insan ölmüş insandır demektedir. İnsan doğrularla yanlışların bir karmaşasıdır. İş yapan her zaman hata da yapabilir. Fakat hata insanın kurdudur aynı zamanda. Düzeltmedikçe insanı içten içe kemirir, içini boşaltır ve günün birinde çöküşüne yol açar. O nedenle hataları zamanında görmek, korkmadan gözlerinin içine bakabilmek ve uygun bir yöntemle zamanında düzeltebilmek büyük bir eylem ve düşünsel bir devrimdir. Gelişme hataların yayından güç ve hız alır. Her devrim insanlığın hatalarının bir telafi yoludur. Hatayı ortaya çıkaran en önemli araç eleştiridir. Yapıcı ve yönlendirici eleştiri, bir insana yapılabilecek en büyük dostluk ve yardımdır. Eleştiriden yararlanabilme yeteneği ise büyük bir erdemdir. Çünkü yararlanılan her eleştiri, bu eleştiriden yararlanılarak düzeltilen her hata, insanın değişim sürecinde önemli bir halkayı oluşturur. Eleştiriden yararlanma ve öz eleştiri yapabilme yeteneği, olayların ve koşulların değişimine göre tutum ve davranışların değiştirilmesi olanağını verir ki, geniş anlamıyla buna esneklik diyoruz. Esneklik asla tutarsızlık ve dengesizlik anlamına gelmemektedir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi tutarsızlık, bütünlüklü bir görüşe sahip olmayıp benzer olaylar ve koşullar karşısında birbirini tutmayan görüşler ortaya koymak. Dengesizlik ise bir anı bir anını tutmamak, birbirini çürüten davranışlar sergilemek demektir. Oysa esneklik, değişen koşullara ve durumlara uyum sağlama yeteneğidir. Düşünsel planda dogmatizmin, tutum ve davranış planında sekterliğin karşıtıdır. 7. Ayrıcalıkları reddetme, dayanışmacılık ve paylaşımcılık. Her bulunduğu ortamda kendisine ayrıcalıklı özel bir alan yaratan önder, zaman içerisinde kaçınılmaz olarak kitlesine yabancılaşır. Önder kendisine ayrıcalıklı özel bir alan yaratmayı talep etmeyeceği gibi kendisine sunulan ayrıcalıkları da reddetmeli. Örgütsel etkinlikler içerisinde herkesle aynı koşulları paylaşmalı, aynı kadere razı olmalıdır. Önderin kadro ve üyelerle mücadelenin risklerini ve koşullarını paylaşması ve onlarla dayanışma halinde bulunması bir hareketin başarısının en önemli güvencelerinden biridir. 8. Herkese karşı adil, eşit ve hak bilir olma. Örgüt üyelerinin haklar ve yükümlülükler bakımından birbirine eşit oldukları en temel örgütsel ilkelerdendir. Bu durum önderliğe, üyeler karşısında eşit ve adil davranma yükümlülüğünü dayatır. Adalet doğal ve kendiliğinden bir düzenleyicidir. Örgüt içi güvenlik ve huzurun en önemli etkenlerinden biridir. Önder hiçbir üyeyi birbirine ya da yöneticilere ezdirmemeli, onların haklarını gözetmeli ve teslim etmelidir. 9. Araştırıcı, üretken ve çalışkan olma. Önder asla bilgi sahibi olmadan düşünce sahibi olmamalı. Her aşamada gerçeği çeşitli yönleriyle araştırma ve ortaya çıkarma tutkusuna sahip olmalıdır. Araştırma ruhu yaratıcı çalışmayla birleştirildiğinde ortaya büyük bir üretkenlik çıkar. Tembellik, önderlik misyonu ile bağdaşmayan bir özelliktir. Kendisi tembel olan önderin kadroları ve üyeleri çalıştırması ve harekete geçirmesi olanaksızdır. 10. Kararlı ve cesur olma, riski üstlenme. Kararlılık, hedef açıkça belirlendikten, gerekli plan ve organizasyon yapıldıktan sonra hedefe kilitlenmek ve ısrarla hedefe doğru ilerleme iradesini göstermektir. Tereddüt başarının düşmanıdır. Yola çıkıldıktan sonra arkaya dönmeden yürümek, engelleri aşağı aşağı ilerlemek başarının güvencesidir. Cesaret ise kararlılığın ateşleyicisi bir davranıştır. Mücadelenin tüm risklerini göze alma, sonuçlarına katlanma iradesidir. Korkak, kararsız ve attığı adımların sonuçlarından emin olamayan bir önder kadar harekete, örgüte ve mücadeleye sekte vuran bir etken düşünülemez. Aslında cesaret, kararlılık ve riski üstlenme, önderliğin olsa iyi olur değil, olmazsa olmaz koşullarından biridir. Bu özellik olmaksızın önderlikten söz dahi edilemez.